Ayrım 31. Beraber yürüttük biz bu yollarda. Yılmaz Özdil. Sayfa 313. Şehit düşen Emniyet Müdür Yardımcısı Atıf Şahin, 3 ay öncesine kadar Nazilli Emniyet Müdürü'ydü. AKP milletvekili tarafından paralelci ilan edilmişti. Neydi bu mesele? AKP, Aydın Milletvekili Ali Gültekin Kılınç, Aydın Denizli yolunda seyir halindeyken bir otomobilin kendisini sıkıştırdığını, kaza yapmaya zorladığını, 4 defa Alo 155'i, 2 defa da Nazilli Emniyet Müdürü Atıf Şahin'i arayarak yardım istediğini, ancak müdahale edilmediğini anlatmış, paralel yapı beni öldürüp kaza süsü verecekti demişti. Yandaş medyada suikast çığlıkları atılmış, Atıf Şahin Bingöl'e sürülmüştü. THY'nin Diyarbakır seferleri iptal edildi. Nereden nereye dedirten bir gelişmeydi. 9 sene önce 2005'te İsveç'ten Türkiye'ye uçmak isteyen 5 kişilik Iraklı aile THY'den bilet almıştı. Diyarbakır'a uçacaklar, oradan karayoluyla ülkelerine gideceklerdi. Savaş nedeniyle Irak'a uçuş olmadığı için mecburen Türkiye üzerinden dönüyorlardı. Anne baba 3 çocuktular. Çocuklardan birinin ismi Kürdistan'dı. Stockholm Arlanda Havalimanı'na gelmişler, bilet kontrolü sırasında THY görevlileri tarafından durdurulmuşlardı. Niye? Bu isimle Türkiye'ye giriş yapamazsınız denilmişti. Türkiye'de kalmayacağız, Kuzey Irak'a geçeceğiz, oraya uçuş olmadığı için mecburen Diyarbakır üzerinden gidiyoruz demişlerdi ama nafile. Kürdistan uçağa alınmamıştı. Iraklı aile de Türkiye'ye uçmaktan vazgeçmişti. Bu hadise üzerine yalaka gazetelerimiz Kürdistan'a geçit yok başlıkları atmıştı. AKP şakşakçıları koçum benim, devlet dediğim böyle olur diye alkışlamıştı. Şimdi ise THY uçağı aynı Diyarbakır'a iniş yapamıyordu. Ekstra dramatik tarafı, Diyarbakır Havalimanı bir süre önce bayrağı indirilen askeri üssümüzdü. Hem askeri uçaklar hem sivil uçaklar orayı kullanıyordu. Türkiye alev alev yanarken, polisler şehit edilirken, o toz duman arasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan onayladı, resmi gazetede yayımlandı, Etiler Polis Meslek Yüksekokulu resmen kapatıldı. Bu okul 25 Aralık yolsuzluk soruşturmasında gündeme gelmişti. Arsasının değeri milyar dolarla ifade ediliyordu. Bilal Erdoğan ve Yasin Elkadı'nın ortak olduğu şirkete verileceği iddia ediliyordu. Okul kapatılacak, binası yıkılacak, yerine alışveriş merkezi yapılacaktı. Bu kitabın piyasaya çıktığı tarih itibariyle okulun arsası İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne devredilmiş, ticaret merkezi ilan edilmiş, 100 bin metrekarelik inşaat hakkı tanınmıştı. Memleketin ne hale geldiğinin çarpıcı bir göstergesi Van'da yaşandı. Gevaş savcısı Ersin Kuşku, yaşadıklarını Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk'e anlattı. Otomobilimle Diyarbakır istikametinden Gevaş'a doğru seyir halindeydim. Dumanları gördüm, barikat kurmuşlardı, lastik yakıyorlardı, araçları durduruyorlardı. Yolumu değiştirdim, Muş yönüne döndüm. Muş'a 20 kilometre kala, yüzleri poşulu, kalaşnikoflu 4 PKK'lı tarafından durduruldum. Kimliğimi istediler, soğukkanlılığımı kaybetmedim, savcı kimliğini vermedim. Nüfus cüzdanımı uzattım. Kimliğimi kontrol ettiler, ne iş yaptığımı sormadılar. Kobani'deki kardeşlerimiz ölüyor, bize yardım edeceksiniz. Sessiz kalmayacaksınız, Kobani için bize yardım edeceksiniz dediler. Bir süre daha bu şekilde propaganda yapıp gittiler. Batıda yaşayanlar buralarda neler olduğunu bilmiyor. Basına yansımıyor. Eşkıya bölgeyi kontrol ediyor, diyordu. Türkiye'nin çivisi çıkmıştı. Amerikan haber kanalı CNN International, Kobani olaylarını aktarırken bir harita yayınladı. Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimizi Kürdistan olarak gösteriyordu. Hem Türkiye'den hem de ABD'de yaşayan Türklerden derhal düzeltin, özür dileyin mesajları yağdı. Bunun üzerine CNN International'ın halkla ilişkiler biriminden açıklama yapıldı. Düzeltilecek bir şey yok çünkü haritada hata yok. O bölgelerde yaşayanları kastettik denildi. Akil İnsanlar Heyeti 15 ay sonra tekrar toplantıya çağrıldı. Bunları 15 aydır ne arıyorlardı ne de soruyorlardı. Çarşı karışınca hatırlamışlardı. Sanki bir şeyler yapılıyormuş havası vermek için gene akilleri sahaya sürmüşlerdi. Çırak Ahmet Davutoğlu, ustası Tayyip Erdoğan gibi akilleri Dolmabahçe'de topladı. Milletten gizlenen gerçeği akillerine açıkladı. PKK'nın ülke dışına çekilmediğini, çok az unsurun sembolik olarak çekildiğini biliyorduk ama çözüm süreci zaafa uğramasın diye topluma deklare etmedik dedi. Tarihi itiraftı. PKK'lılar silahlarıyla birlikte sınır dışına çekiliyor diyerek millete resmen enayi muamelesi yapmışlardı. Ve APO cep telefonundan mesaj attı. HDP eş başkanı Selahattin Demirtaş basın toplantısı düzenledi. Abdullah Öcalan'ın kendisine mesaj gönderdiğini, Kobani olaylarının daha fazla büyümemesi için sağduyu çağrısı yaptığını söyledi. Nasıl gelmişti bu mesaj? Yalanlanmayan iddialara göre, memlekette kan gövdeyi götürünce MİT Müsteşarı Hakan Fidan apar topar İmralı'ya gitmiş ve olayların durdurulması için Öcalan'dan yardım istemişti. Her ne pazarlık yapıldıysa neticede anlaşmaya varılmıştı. Öcalan avukatlarından birinin cep telefonuyla WhatsApp üzerinden Selahattin Demirtaş'la yazışmıştı. Tansiyonun düşürülmesi çağrısı yapmıştı. Olaylar bıçak gibi kesildi. APO ne derse o olur havası yaratılmıştı. İmralı otorite merkezi haline getirilmişti. Yandaş medya APO'yu alkışlıyordu. Utanmasalar barış güvercini diyeceklerdi. Türkiye durulmuştu ama Kobani yanıyordu. Amerikan televizyonları Hatay'a üs kurmuştu. Hatay'dan 24 saat canlı yayın yapıyorlardı. Bir bakıyorsun Amerikan uçağı bombalıyor, bir bakıyorsun patlamalar oluyor, binalar havaya uçuyordu. Sınırın öte tarafı adeta tiyatro sahnesi gibiydi. Sınırın Türkiye tarafı seyirci koltukları gibiydi. Irak topraklarının %35'i IŞİD kontrolündeydi. Suriye topraklarının %30'u IŞİD kontrolündeydi. Ama naklen savaş sadece bizim sınırdaydı. Gözümüzün önündeydi. Tuhaf değil miydi? Amerikan televizyonlarını biraz seyrettiğiniz zaman bu tuhaf durumun nedeni gayet net anlaşılıyordu. IŞİD'le çarpışan Kürtleri kahraman ilan etmişlerdi. Orta Doğu barışı için mücadele eden kurtarıcılar gibi gösteriyorlardı. Süper güç ABD çaresizdi, süper istihbarat İngiltere çaresizdi, Fransa, Almanya, İsrail çaresizdi, bütün dünyayı kurtarsa kurtarsa ancak Kürtler kurtarabilirdi. Neredeyse bu şekilde tarif ediyorlardı, iyi mi? Yer sendi. Kobani'de yaşayan insanların ölümle burun buruna olduğu anlatılıyordu. Halbuki Kobani'de sivil nüfus kalmamıştı. Köyler dahil bölgedeki insanların tamamı Türkiye'ye geçmişti. Bomboştu. Kobani'nin üç tarafının IŞİD tarafından kuşatıldığı, sadece Türkiye tarafının kuşatılmadığı, Türkiye tarafından acilen yardım gönderilmesi gerektiği anlatılıyordu. İyi de Suriye'de Kobani'den başka iki Kürt kantonu daha vardı. Üç kanton yan yanaydı. Neden diğer ikisi kuşatılmamıştı? Türkiye sınırından uzak oldukları için mi acaba? Hatay'dan gözle görülemedikleri için mi acaba? Kobani gibi adeta tiyatro sahnesi olamayacakları için mi acaba? Kobani'nin hayati stratejik öneme sahip olduğu anlatılıyordu. Halbuki küçücük kasabaydı. Ne vadi, ne dağ, ne nehir, ne köprü, dümdüz bir yerdi. Zorunlu geçiş bölgesi filan değildi. Suriyeli Kürtlerin kantonu olmasından başka hiçbir stratejik değeri yoktu. Peki neydi? Kürdistan'ı dünyaya sevdirme projesiydi. Türkiye pek yakında anlayacaktı. Kobani, Barzani'nin reklamıydı. Bu arada Kobani olayları polis devletinin kurumsallaşması için fırsat olarak değerlendirildi. Makul şüphe yasası çıkarıldı. Güya memlekette güvenliği sağlayacağız ayağıyla çıkarılmıştı ama elbette PKK ile alakası yoktu. Hedef AKP muhalifleriydi. Bundan böyle evlerin, iş yerlerinin aranması için, telefonların dinlenmesi için somut delil gerekmeyecekti, makul şüphe yeterli sayılacaktı. Mal varlıklarına el koymanın kapsamı genişletildi. Hükümete karşı işlenen suçlar el koyma gerekçesi haline getirildi. Özetle, AKP'ye karşıysan makul şüpheliydin. Hemen peşinden polis devletini pekiştiren bir adım daha atıldı. Başbakan Davutoğlu, jandarmanın ve sahil güvenliğin İçişleri Bakanlığı'na bağlanacağını açıkladı. Jandarma bölge komutanlıkları lağvedilecek, jandarma alay komutanları doğrudan valilere bağlanacaktı. Jandarmalar, klasik haki renkli askeri üniformayı çıkaracak, başka renkli, silahlı kuvvetlerden farklı üniforma giyecekti. ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Pentagon sözcüsüyle birlikte basın toplantısı düzenledi. IŞİD'le mücadele etmek için Suriye'deki Kürtlerin partisi PYD ile resmi temas halinde olduklarını açıkladı. Maalesef olacağı buydu. AKP hükümetinin saçma sapan Suriye politikası sadece iflas etmekle kalmamış, resmen ABD-PKK ortaklığına sebep olmuştu. Tayyip Erdoğan derhal rest çekti, PYD'ye silah yardımı yapılmasından bahsediliyor, bizim için PYD terör örgütüdür, PKK ile eştir, ABD'nin PYD'ye silah yardımı yapmasına kesinlikle evet demeyiz, kabul etmeyiz, dedi. Bre bre bre. Tayyip Erdoğan'ın bu şekilde atıp tuttuğu gün, Amerikan nakliye uçaklarından PYD'ye paraşütle silah ve mühimmat indirildi. Evet desen ne olur, hayır desen ne olur, sana soran mı vardı? Bilahare Obama telefonla Tayyip Erdoğan'ı aradı. Şak, peşmergeye koridor açıldı. Topraklarımızı kullanarak Suriye'ye geçeceklerdi. Daha dün PYD terör örgütüdür, PKK ile eştir, PYD'ye yardım edilmesine kesinlikle evet demeyiz diyen Tayyip Erdoğan, şimdi çıkıp ne dedi biliyor musunuz? Koridor açılmasını, peşmergelerin Türkiye üzerinden Kobani'ye geçmesini Sayın Obama'ya zaten ben teklif etmiştim, dedi. The New York Times gazetesi Tayyip Erdoğan'ın U dönüşleriyle dolu politikasını karikatürize etti, semazen kıyafetiyle çizdi. Karikatürdeki Tayyip Erdoğan devamlı dönüyor, döne döne ilerlemeye çalışıyordu. Buyurun buradan yakın, mevzuya CHP de dahil oldu. Kılıçdaroğlu, Kobani'nin kurtarılması ve IŞİD'in Kobani'den püskürtülmesi için meclisten tezkere çıkarılmasını teklif etti. Suriye'ye girmeyelim diye tezkereye hayır oyu vermişti. Şimdi ise Suriye'ye girip Kobani'yi kurtaralım diye tezkere istiyordu. Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusuydu. Ana muhalefetin kafası allak bullaktı. İran Devlet Televizyonu Press TV'nin muhabiri Serena Şim, Suruç'taki trafik kazasında hayatını kaybetti. Lübnan asıllı Amerikan vatandaşı Serena Şim, Kobani olaylarını takip etmek üzere Türkiye'ye gelmişti. Sadece 24 saat önceki canlı yayınında Milli İstihbarat Teşkilatı'nın kendisini casuslukla suçladığını, tutuklanmaktan korktuğunu söylemişti. Neden bu şekilde suçlanmıştı? Çünkü daha önceki yayınlarında Türkiye'den Suriye'ye giden yardım konvoylarıyla aslında militanların taşındığını, bu iddiasını kanıtlayan görüntüler olduğunu öne sürmüştü. Sadece 24 saat sonra içinde bulunduğu otomobile beton mikseri çarptı. Kendisi gibi kadın olan kameramanı Judy Irish yaralı kurtuldu. Serena Şim öldü. Beton mikserinin şoförü kusursuz bulundu, serbest bırakıldı. İstanbul'da sarı toz paniği yaşandı. ABD, Kanada, Belçika, Almanya, Fransa ve Macaristan başkonsolosluklarına içinde sarı toz bulunan zarflar gönderildi. Temas edenler hastaneye kaldırıldı. Herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. Sarı toz analiz edildi. Biyolojik harp maddesi olmadığı açıklandı. Neydi bu sarı toz? Kim ve kimler tarafından gönderilmişti? Nereden gönderilmişti? Açıklanmadı. Hakkari Yüksekova'da güpegündüz pusu kuruldu. Maskeli saldırganlar alışveriş için karakoldan çarşıya inen sivil giyimli 3 askerimizi taradı. Bir uzman çavuşla 2 er hayatını kaybetti. Şehitlerimizin vücudundan 25 kuruşun çıktı. Birleşmiş Milletler'de oylama yapıldı. Güvenlik Konseyi geçici üyeliğine adaydık, seçilemedik. Bize karşı hakikaten çok ayıp etmişlerdi. Dünyanın güvenliğini sağlamak için bizden iyisini mi bulacaklardı yani? Cem Garipoğlu intihar etti. Silivri L tipi cezaevinde koğuşta tek başına kalıyordu. Kafasına poşet geçirmiş, kendi kendini çamaşır ipiyle boğmuştu. Türkiye'nin asla unutamayacağı muammalarla dolu cinayet öyküsü, muammalarla dolu şekilde sona ermişti. Cem Garipoğlu 2009 senesinde kendisi gibi 17 yaşındaki kız arkadaşı Münevver Karabulut'u öldürmüş, kafasını testereyle kesmiş, vücudunu parçalara ayırıp çöp konteynerine atmıştı. 197 gün kaçmış, sonra teslim olmuştu. 24 sene hapse mahkum edilmişti. İndirimlerle beraber 2024 senesinde serbest kalacaktı. 5 senedir hapisteydi. 1849 gündür koğuşta tek başına kalıyordu. 22 yaşındaydı, 32 yaşında çıkacaktı. Karacaahmet mezarlığında toprağa verildi. Cenaze namazında annesi babası önde saf tutmamıştı, en arkada durmuşlardı. Mezar taşına ismi yazılmamıştı. Aslında isminin yazılı olduğu mezar taşı hazırdı, zarar verilir endişesiyle ailesi tarafından konulmamıştı. Hadise basının gündeminden düştükten sonra Cem'in de bir mezar taşı olacaktı. Kitap poşetini kafasına geçirip çamaşır ipini boynuna 3 tur doladığı, 2 defa düğümleyip sıktığı açıklanmıştı. Cezaevinin kamera kayıtlarına göre tek başına kaldığı koğuşa hiç kimse girip çıkmamıştı. Ama Cem'in intihar etmediğini, intihar süsü verip kaçırıldığını düşünenlerin sayısı hayli fazlaydı. Yurt dışına götürüldüğü öne sürülüyordu. Münevver'in ailesi bu iddialar üzerine savcılığa başvurdu. İnceleme başlatıldı. Cem'in annesi ve babası adli tıpa doku, tükürük, kan örneği verdi. DNA analizi yapıldı. Cem'in vücudundan alınan örneklerle eşleştirildi. Uyumlu çıktı. Adli tıpa göre intihar edip toprağa verilen Cem'di. Neden böylesine hunharca bir cinayet işlediğini polis çözememişti, mahkeme çözememişti, sırlarıyla gitti. Doğan Güreş vefat etti. Tansu Çiller'in başbakanlığı döneminde genelkurmay başkanıydı. Tak diye emir veriyor, şak diye selamı çakıp emrini yerine getiriyorum demişti. O günden sonra Takşak Paşa lakabıyla anılır olmuştu. Ciguli aramızdan ayrıldı. Binnaz isimli şarkısıyla 90'lara damgasını vurmuştu. Doğum yeri olan Bulgaristan Hasköy'de toprağa verildi. Parçalı Behçet artık yoktu. Behçet Nacar, Yeşilçam'ın unutulmaz karakterlerindendi. Dinci Akit gazetesinin yazarı Hüseyin Üzmez öldü. 83 yaşındaydı. 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel tacizde bulunmak suçundan 13 sene hapse mahkum edilmişti. Metris cezaevinde yatıyordu. Ekim ayı başında psikolojik sorunları ve prostat rahatsızlığı nedeniyle infazı ertelenerek tahliye edilmişti. 1952 senesinde laiklik karşıtı faaliyetleri eleştiren gazeteci Ahmet Emin Yalman'a suikast girişiminde bulunmuş, ateş etmiş, yaralamış, 10 sene hapis yatmıştı. Gazeteci vurmuş adamım diye övünürdü. HSYK seçimi yapıldı. 13.994 hakim ve savcı sandık başına gitti. Cemaat kaybetti. HSYK'nın yeni yapısında 11 üyenin AKP'li, 3 üyenin MHP'li, 3 üyenin CHP'li, 5 üyenin cemaatçi olduğu iddia ediliyordu. Hangisinin Alevi kökenli olduğu, hangisinin sosyal demokrat olduğu isim isim yazılıyordu. Seçimden önce AKP Grup Başkan Vekili Mahir Ünal açıklama yapmıştı. Hükümetin desteklediği liste kaybederse HSYK seçimini gayrimeşru sayacaklarını söylemişti. Seçimden sonra Tayyip Erdoğan konuştu, millet kazandı dedi. Asıl sonuç buydu. AKP kaybederse gayrimeşruydu, AKP kazanırsa meşruydu. Cumhurbaşkanlığının bütçesi 397 milyon lira oldu. Geçen sene 266 milyon liraydı, %49 arttırılmıştı. Aksaray, Vahdettin Köşkü, Beylerbeyi Sarayı, Uçan Saray, bu kadar para anca yeterdi tabii. 31. ayrımın sonu. Sayfa 321.